Ayrım 7.
Gözlüklü cılız adam yedek subay uzman psikologmuş. Amerika'da eğitim görmüş. Ruh sağlığıyla ilgileniyormuş tutukluların. Tümünü hasta diye alıyor bu çocukların. Yalan mı? Uzun çabalar sonucu kimileri iyileşme belirtisi gösterip işbirliği kuruyorlarmış yönetimle, devletin polisiyle. Cezaları küçülüyor, yaşam koşulları düzeliyormuş böylece. Yazık ki Levent, onun gibileri sürekli ters yaklaşıyorlarmış her konuda. Sizinle tanıştığıma sevindim Nazif Bey, diyor binbaşı. Adımı söylüyor. Biz de üzülüyoruz, diyor. Gençler bunlar. Ülkeye kazanalım istiyoruz. Bizi aileler de destek versinler istiyoruz, diyor. İstiyorsunuz biliyorum da bana kim destek verecek? Hem ben bunun için gelmedim buraya. Suskun, dalgın bakışı iyice batıcı olmaya başlamıştı ki, bakın binbaşım, dedi. Ben bu işlere karışmaktan nefret ederim. Oğlum ne benden ne de bir başkasından etkilenmeyecek kadar yetişkin. Beni de dinlemez. Verildiğini öğrendiğim ağır cezanın sarsıntısı altındayım. Haklılığına da inanamıyorum. Gençleri asmakla bir yere varılacağına da inanamıyorum. Dileğim oğlumla bir görüşme yapmak sadece. Ankara'dan bunun için geldim. Bir sessizlik bastı odayı. Gözlerini dikmiş, el atacağı noktayı arar gibi bakınıyordu binbaşı. Cezanın haklılığına inanmıyorsunuz, dedi. Evet, hep böyle oluyor. Haksız olan kim peki? Öldürülenler mi? Yanıt beklemiyordu herhalde. Aldı hemen. Oğlunuz Levent Durak iki kişiyi öldürdü. İki banka soygunu var. Birçok da yaralaması. Bırakalım keyfince dolaşsın mı? Ağır suçlamalarıyla ezilir gibi oldu. Toparlanmaya çalıştı. Ne yanıt verebilirdi bu soruya? Boğazı kurumuştu. Güvenlikte yıllar önce karşısına dikilmiş komiser gibi bakıyordu binbaşı. Söyle, Müslüm'ün nereye gidebileceğini, bitsin bu iş. Adam Gülşen, diyor. Levent onunla buluşuyormuş. İki kişiyi öldürüp... Beni böyle bir istekte bulunmakla suçlamıyorsunuz umarım, dedi. Tartışmaya da girmem. Ne biçimde olursa olsun bulaşmaktan kaçıyorum dedim size. Oğlumu görmekten söz ettim. Aşırı bir istekte bulunduğumu sanmıyorum. Karşılıklı bakışıp kaldılar bir an. Ne diyecek şimdi? Kımıldamayıp ardına yaslandı. Oğlunuz görüşmeye çıkmıyor, dedi binbaşı. Nasıl da ezici bir güvenle bakıyor adam. Oğlum görüşmeye çıkmıyor mu? Bir nedeni var bunun. Yasanın o maddesini biliyorum. 7. fıkra. Şimdi onu mu tartışacağım bu komiserle? Hem de bu soğuk sessizliğin ortasında. Buzlu cam gibi sessizlik inanılmaz bir şangırtıyla patladı birden. Koridordan gelen ince bir kadın çığlığı yeri göğü tutmuştu. Derinden irkilmeyle bir şey koptu kopacak yüreğinde. Yurda Gül mü? Binbaşıyla yanındaki de şaşkın bakıştılar. Dinmek bilmeyen, her saniye daha da artan çığlık bir anda kurmuştu egemenliğini. Gülşen bu belki de, annesi. Ben böyle bağıramam. Ne yapmalıyım şimdi? Islak terli gömleği yapış yapıştı. Ürpertiler dolanıyordu bütün gövdesinde. Akıl etti birden. İç cebindeki isortil kutusunu aramaya başladı. Göğsünü bir ağrı yokluyor gibiydi. Binbaşı kalkmış, izin ister gibi bir şeyler mırıldanıp kapıya yürümüştü. Olay doğal değil demek. Kapı açılınca çığlık bütün saldırganlığıyla kapladı odayı. Susturmaya çalışan kalınca uğultulu sesler kapının kapanmasıyla silinip gitti. Çığlık yankılanıp duruyordu gene. Zorla çıkardığı kutusunu açıp dilinin altına bir isordil aldı. Karşısındaki gözlüklü, cılız psikoloğun gözü üstündeydi. Gittikçe yükselen kalın seslerin boğuntusunda aralanmaya başlamıştı koridordaki çığlık. Kadını susturuyorlar. Sıra bana gelecek. Neyini susturacaklar? Senin çığlıklarını duyan mı var? Kapı açılınca incecik sesini yırtarcasına bağıran kadın haykırışı odayı dolduruverdi. Lütfen, sakin olun efendim. Efendim bağırmayın gibi uyarıların üstünde kadının fırlattığı sözler tepiniyordu. Bağıracağım, daha çok bağıracağım. Dünya duysun, umurumda değil sizin... Kadınla birlikte içeri doluşanların gürültüsünde neyin umurunda olmadığı anlaşılamamıştı. Binbaşı bir kolundan bir erin, öteki kolundan bir genç kadının tuttuğu orta yaşlı, kumral, zayıflığıyla olduğundan uzun görünen bir kadını odaya almaya, serin kanlılığını yitirmeden yol göstermeye çalışıyordu. Psikolog da kapıya yürüdü, yardımcı olma çabasına girişti. Kadın her şeyi göze almış görünüyordu. Birden karşısına dikildi binbaşının. Ben 30 yıldır çalışan bir iş kadınıyım binbaşı. Dedem, ninem, anam, babam, bütün soyum sopum yıllar yılı milyarlar verdik bu devlete. Vergi ödedim. Bulgar ordusu için değil, Türk ordusu için ödedim. Senin maaşını da ben veriyorum binbaşı, millet veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Benim oğluma yıllardır kan kusturuyorsunuz. Bulgar ordusu yapmaz sizin yaptığınızı. Binbaşı sallanır gibi oldu. Bir şeyler diyecekti ki kapıda albay göründü. Erler çekildi, subaylar da hazır ola geçtiler. Bir hıçkırık duyuldu. Kadın kendini tutamamış, derin iç çekişlerini örtmeye çalışarak sessiz ağlamaya başlamıştı. Albay bir iki adımda öne çıktı. Şöyle buyurun hanımefendi dedi. Anlaşıldı. Sıradan bir kadın değil bu. Duman ederler adamı. Kadın nasıl içten, beni de ağlatacak. Gerçekten göz pınarları yanıyordu. Dilinin altındaki isordil olmasa yüreğinden korkuya düşebilirdi. Bizi unuttu bunlar. Kadını binbaşının masası karşısındaki koltuğa oturttular. Genç olanı çantasından çabucak çıkardığı kolonyayı avuçlarına döküp şakaklarını uğmaya başladı koltuğa çökmüş kadını. Kendisi de derin derin kokladı. Dedesi, babası, soyu sopu, 30 yıldır çalışan iş kadını. Soylu bir tüccar aileden olacak. Yürekli kadın. Her şeyi göze alacak duruma geldin mi yürekli olursun. Bütün halk böyle olsa çok şey değişir ülkede. Yurda güller donu diyor. Diyor ya onlar. Ne onlar? Bu bilinci vermeye çalışıyorlar işte. Halk örgütlensin. Dandun adam vursunlar sokaklarda. Tüm baskılar kalksa niye vursunlar? Baskı kalkmaz bu ülkede. Hele arkası olmayan biri böyle bağırıp çağırsın. Sorun da bu. Sürüp gidecek bu rezillik demek. Genç olanı, kızı ya da gelini olmalı kadının. Güzelce. Kadın da güzel. Pek öyle 30 yıldır çalışan kadın gibi de görünmüyor. Business woman, iş kadınıyım dedi. Lüks bürolarda, telefonla, telexle, fabrikada işçi ya da memur değil, milyonlarca vergiyi nasıl verecek? Çay, kahve, içecek bir şey? Binbaşı sorarken egemen bakışını takılmıştı gene. Kadın istemem anlamında başını iki yana salladı. Ağırdan bir sesle, biraz su lütfen dedi. Genç kadına dönüp baktı binbaşı. O da istemiyordu. Bana da soracak bu. Evet, dönmüş soruyordu. Siz efendim, kahve filan alır mıydınız? Şaşkınlığından kısık çıktı sesi. Sağ olun efendim, içmem dedi. Demek burada olduğumu unutmuş değil. Sevindi. Odada kalmanın güvencesine kavuşmuştu. Ne olacak şimdi? Kadın erin getirdiği bardaktan birkaç yudum içip verdi. Er aldı bardağı, çıktı odadan. Bir sessizlik basacak odayı. Biri konuşsa. Kadın durulmuş gibi toparlandı. Dimdik baktı binbaşıya. Baş kaldırmayı sürdüreceğini bildiriyor. İlginin odak noktasında. Konumunu da bırakmayacak. Bu hafta görüşme yapacağımızı söylemediniz mi siz bana? Sesi, soruş biçimi de bakışları kadar dimdikti kadının. Binbaşıyı etkilemekten çok belli belirsiz sevindirmiş gibiydi nedense. Saldırganı istediği biçimde karşılayabileceği bir alana çekmiş olmanın güvencesi belki de. Bunlar asker, kurmay hem de. Sakin bir sesle, görüyorsunuz dedi, benim dememle bitmiyor. Birbirlerini tartar gibi bakışıyorlar. Oyunun ayrımına kadın da varmış gibi. İlk konuşan yitirecek. Sessizliği gene kendine güvenini belirtir gibi yavaşça arkasına yaslanarak binbaşı bozdu. Görüşmeye çıkmama kararı almışlar. Ne yapmamızı istiyorsunuz bizden? Zorla görüşmeye çıkaracak değiller ya. Niye almışlar böyle bir kararı? Bunlar deli değiller herhalde. Binbaşının yanıtlamasını bırakmadan sürdürdü. Çünkü siz onları böyle bir karara zorluyorsunuz. Olayı ödün veremeyeceği kesinlikle bildiği belliydi kadının. Ne sözünde kirceklilik var ne sesinde. Tartışmaya, giderek kavgaya atılmanın eşiğinde durmuş gözleri ileriye saplı dimdik bakıyor. Binbaşı suçlamanın tedirginliğiyle tutamadı, öne arkaya kımıldadı bir iki. Serin kanlı, yukarıdan bakan görünümünü korumak ister gibi aldı hemen. Görüşmeye çıkmamalarını biz niye zorlayalım dedi. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Görüşmeye çıkacakları uygulamaya kalkıştığınız arama biçimlerinden. Artık iyice rahattı binbaşı. İstediği alana çekmişti çatışmayı. Burada kurallar uygulanır dedi, sözcükleri bildiriye çeviren kupkuru bir sesle. Altını biraz daha çizerek ekledi. Ayrıcalık gözetmeden herkese uygulanır. Bir tür gözdağı vermek değil miydi bu, soyunu sopunu sıralayıp devlete ödediğini başa kalkmaya kalkışan paralı kadına? Görevli bir subay böyle konuşur işte. Albay niye hiç konuşmaz? Bu gösteriyi denetliyor gibi uzaktan bakıyor sadece. Telefondaki albay olmalı bu. Ağzından tek söz çıkmadı ki sesinden tanıyayım. Müdür bu ama, işleri yürüten binbaşı demek. Asıl yetkili, asıl güvenilir kişi belki de. Albayın varlığı umurunda değil gibi. Siyasal polisten olmalı bu adam. Albay da çekinir bunlardan. Yanındaki Amerika'dan yetişme tilki gibi sinsi yedekte üst müst takmaz görünüyor. Yedek subaylığı da uydurma belki. Bu ara tam kadın bir şeyler diyordu ki telefon çaldı. Binbaşı açtı. Albayı arıyorlarmış. Odasına bağlamalarını söyleyip sessizce çıktı albay. Binbaşı aldı hemen. Anne babalar hep aynı. Benim çocuğuma şu yapılıyor, bu yapılıyor. Demin Bey'le de konuşuyoruz. Birden anımsamış gibi gösteriyor. Nazif Bey efendim. Oğlu idam hükümlüsü. Ateş gibi zeki bir çocuk. Fakat öyle kandırılmış ki. Biz üzülmüyor muyuz? Sizin oğlunuz da öyle. Dilerim aklansın. Doğru yolu bulanlara biz bütün gücümüzle yardımcı oluyoruz. Bakın arkadaş uzman doktor. Dosyalarına bakıyor tek tek. El verdiğince testler yapıyor, inceliyor. Çoğu hasta bu çocukların. Bizim bütün çabamız ülkeye kazandırmak bunları. Destek bekliyoruz. Siz uygulamalara karşı çıkıyorsunuz. Demin söylediklerini nasıl da noktası virgülüyle yinelemişti. Tümceleri bile ezberlemiş demek. İlk duyulduğunda içten görünüyor ne de olsa. Kadına da etkisi olacak mı bakalım? İdam sözcüğüyle bir dönüp bakmış, sonra gene gözlerini binbaşıya dikmişti kadın. Gözlerinde kıvılcımlar var. Binbaşı son tümceyi özellikle ayırmak ister gibi küçük bir boşluk bırakıp ekledi. Ben burada orgenerali bile aradım. Orasını da aradınız mı generalim, çocuklara yaptığınız gibi? Bu kadın sırtını bir yerlere dayamasa bu denli korkusuz olamaz. Binbaşı da biliyor olmalı bunu. Yoksa o da bu denli hoşgörülü olamaz. Yüzünde dolaşan kara gölgeyi bir kımıltıyla dağıttı binbaşı. Devinimsiz, donuk bakıp kaldı bir süre. Yavaşça kalktı yerinden. Gözleri kadında ayrıldı masadan. Bir iki adım attı. Kadını tekme tokat sürükleyip, gidip yandaki duvara dayalı camlı bir dolaba açtı, bir dosya çıkarıp aldı, geldi, yerine oturdu. Açtı, masaya koydu dosyayı. İçinden buruş kırış yazılı bir kağıt çıkarıp kaldırdı sallar gibi. Gözlerini kadına dikti. Ne bu dedim. Şaşkın sessizliği gene kendi bozdu. Mektup. Etkisini ölçüp biçer gibi gene baktı bir süre. Bastırarak sordu. Nereden çıktı bu? Merakı artırmak için olacak. Biraz uzunca baktı bu kez. Alamayacağına güvendiği yanıtı beklerken üstünlüğünün tadını çıkaran bir bakışla açıkladı. 6. koğuştan Selim Birtan'ın anüsünden. Şöyle bir karıştırıp benzeri bir kağıt daha çıkardı. Onu da kaldırdı sallar gibi. Peki bu ne dedi gene. Bu kez pek uzatmadan açıkladı. Gülsüm Kirazcı'nın vajinasından çıkmış pusula. Dosyadaki bir sürü kağıda uçlayıp kaldırdı. Sıraladığı kız erkek adlarıyla havada salkım saçak sallanan, anüslerden, vajinalardan çıkmış kağıtlar, binbaşının utku belgeleri olarak birbirine karışmıştı. Somut gösterilerle kurduğu parlak egemenlikten artık kuşku duyulamayacağı inancıyla örneklerin ayrıntılarına girmişti. Bakın şu sarı kağıdı görüyor musunuz? Nasıl elde ettik biz bunu? Kız bunu anüsüne... Beklenmedik bir şey oldu. Odayı neredeyse deminki çığlık kadar sarsan bir kahkaha patlattı. Kadındı. Gösteriyi sessiz, biraz şaşkın izlerken kendini tutamamış bir sinir boşalım içinde sarsıla sarsıla gülmeye başlamıştı. Binbaşı nasıl tepki göstereceğini daha bulamamıştı ki gülmesini güçlükle aralayarak bağışlayın diye mırıldandı kadın. Elinde olmadığını tanıtlamak ister gibi gene tutamadı gülmesini. Genç olanı da katılmıştı gülmeye. Daha çok destek gülüşüne benziyordu onunki. Anüs, vajina gibi sözcükler mi sinirlerine dokundu bunların? O basitlikle görünmüyorlar. Ben niye gülemiyorum? Çok ilginç bir kadın bu. Sinirleri de bozulmuş, ya bir de bozulmasındı. Binbaşı bir süre şaşaladı önce. Sonra nasıl algıladıysa böyle bir kadını güldürmeyi başarı saydı belki. Ağır ağır başını salladı bir iki. Kadının durulmasını bekler gibi gözlerini gene yukarılardan dikip durdu öylece. Biraz sonra toparlandı kadın. Uzanıp kolonya şişesini aldı ötekinin çantasından. Avcuna döktü. Şakaklarını ovaladı, saçlarına sürdü, kokladı. Atlatmıştı. Şişeyi geri verirken gözlerini binbaşıya dikti. Sert mi, alaylı mı olduğu anlaşılamayan bir sesle, "Kuzum, siz ne istiyorsunuz bu çocuklardan?" dedi. Yanıtı beklemiyordu belli ki. Hemen aldı. Bunlar ölüm cezasına çarpılmış, yaşam boyu hapis yemiş, inançları için katlanmadıkları acı kalmamış gençler. Yazı yazmışlar, pusulalar, mektuplar, bilmem neler karalamışlar. Bize mi iletecekler bunları? Arada cam var, tel var, gardiyan var. Doğrusu iyi pazarlamacısınız. İstediğiniz şeyleri istediğiniz biçimde sergilemekte değmelerine taş tıkartacak kadar beceriklisiniz. Ben ki yıllardır bu işteyim, sizin kadar ustalık gösterebileceğimi sanmıyorum. Ama gene de beni kandıramadınız. Görüşmeye çıkacak gençlerin en gizli yerlerini kurcalamaya kalkmanız bana hiç sağlıklı görünmüyor. Doktorunuz size de bir baksa, psikolojik sağlığınıza testler uygulayıp denetlese. Binbaşım çok sağlıklı. Psikologtu konuşan. İlk kez ağzını açıyordu. Cılız gövdesinden aşağı yukarı kayıp duran Adem elmalı uzunca gırtlağından çıkardığı kalın sesle tel gözlükleriyle de çirkinliği içinde görkemli bakan horoza benzemişti konuşunca. Aynı horozca bakışla ekledi. Bütün testlerden geçti binbaşı. Hiçbir sağlıksız bulgusu görünmedi. İnanılır. Başka nasıl davranabilirdi bu kadının saldırılarına? Horoz ötüşünü bitirip çekilmiş, sözü gene sağlıklı binbaşıya bırakmıştı. En keskin taşlaması bile etkili sonuç sağlayamamış kadınla binbaşının konuşmaları ilginç olmaktan çıkmıştı artık. Uyuşmazlığı simgelemesi, kadının yeteneklerini incelikle kullanarak karşı yanla nedense uyum sağlamaya çalışan binbaşının çabalarını bir tür anlayışla dinlemesine engel olmuyordu. Anne bu kadın. İçini döktü döküceği kadar. Oğlunu görebilmenin başka yolu kalmadığı inancıyla şimdi de yumuşaklığı deniyor. Binbaşının anlattıkları uzadıkça uzuyordu. Cezaevinde tutuklular için ne yararlı şeyler uyguladıklarından, ülkenin içinde bulunduğu bu güç dönemde yurtseverlere düşen sorumluluklara kadar çeşitli konularda anlattıklarını kadın ara sıra belli belirsiz alaylı bir iki sözle kesse de yankı uyandırmadığından olmalı, konuşma bir tür dertleşmeye dönüşmüştü. Bu konuşma artık sürer gider böyle. Doktor hanım da bu tür kavgalara atılmış mıdır oğlu için? Düşmanın önünde çığlık atmalara, ağlayıp gülmelere kalkışır mı o? Devrimci onurları var onların. Analıkları sonra gelir. Binbaşı düşmanı mı bu büyük pazarlamacı olduğunu açık açık söyleyen kadının? Onun düzenini koruyor. Hem de o düzene kıymaya kalkan oğluna karşı. Ne karmaşa içinde yaşıyoruz. Levent de belki, annesi kesinlikle beni bu düzenin adamı sayıyorlardır. Acımasızlık değil mi bu? Benim tatlı düzenin bozulmasını da gerekirse kimileri acılar çeksin mi diyorum? Acı çekilmeyen yer var mı şu yeryüzünde? En büyük mutluluk vaatleriyle gelenler en büyük acıları çektiriyorlar. Payıma düşene katlanırım. Daha çoğuna gücüm yetmiyor işte. Ben Levent'i düşünüyorum. Şu kadının oğluyla olayların yarattığı meraktan bir de küçük çıkar ilişkimden öte bir ilgim yok. Dişli kadın oğluyla görüşme sağlarsa ben de Levent'i görebileceğim. Ötesi uzaklarımda benim. Acımasız kalıcı gibi ikide bir karşıma dikilen geçmişimle idam hükümlüsü oğlumun arasındaki yıkıldı yıkılacak bir köprünün başında bekleyip dururken başka neye nasıl ilgi duyabilirim? Binbaşı övündüğü yurtseverlik duygularıyla şu kadının soydan pazarlamacılığı arasındaki derinden ince bağı sezinleyebilse, sezinlemediğini nereden biliyorsun? Sezinlemese böyle sevecen davranır mı? Evet, gene bir şey olmaz. Sezgileri, bilgileri değil, konumları belirliyor kişilerin davranışlarını. Binbaşı mı bu düzenin kişisi, kadın mı? Kadınsa binbaşının suçu ne? Binbaşıysa bu kadına ne oluyor? Bas bas bağıracağına oğlunun hayınlığından utansın. Peki senin durumun? Benim durumum biraz ayrı. Hem de çok ayrı. Sezinlemekten de öte iyi kötü her şeyi biliyorsun. Neyi biliyorum? Bugünkü konumunu kendin seçtin. Bildiklerinden böyle yararlandın demek. Güvenlikte komisere ağzından bir şeyler kaçırdın. Yargıca çıkarılırken çöküntüdeydin. Zindandan kurtulmaktan başka kaygın yoktu. Peki yıllardan beri ülkede olup bitenleri görmedin, görüp de algılayamadın olur mu? Ağzını, gözünü, kulağını kapatan üç maymun gibi yaşayıp gelmeni doğal sayıyor musun? Maymun gibi suçsuz da sayılmazsın. Gördün, duydun, konuştun da sırasında. Soygunu, yağmayı, vurgunu bilmiyordum diyemezsin. Sokaklarda niye kan döküldüğünü de biliyordun. Yıllardır da gençleri asıyorlar. Sıra senin oğluna gelince bile tam atılamıyorsun bir türlü. Şu binbaşı, kadın bir şeyler yapıyorlar. Çatışıyorlar, kavga ediyorlar. Kimi saldırıyor, kimi savunuyor. Payına düşenden kaçmanın çözümü olmadığını şimdi bile anlamamış gibisin. Susup dinlemekle dışında kalacağını sanıyorsun. Evet, yanlardan biri değilim ben bu saçma, bu çirkin oyunda. Olmayacağım da. Gücüm yettiğince kendi oyunumu sürdüreceğim. Güzelden yana oyunumu. Yüzyıllar boyu Osmanlı baskısından Karahisar'ı kaldı, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım kaldı, Levni kaldı, dedeler kaldı, Hafız Post kaldı. Benim gücüm cellatlara yetmez. Pisliklere bulaşmamaya çalışıyorum. Bir güzel renk, bir güzel çizgi, bir güzel ses bulup tutunmaya çalışıyorum bu Arap saçı çirkinlik yumağında. Suç mu? Oğlum bu çirkefe bulaştı diye yolumu değiştiremem. Oğlu kendine hayınlık etti diye bu varlıklı kadın bırakacak mı pazarlamacılığı? Herkes kendi yolunda. Oğlum için geldim ben buraya. Bu kışla duvarlarına saldırmaya değil. Binbaşı ile kadın arasında gerilimi bile eğlenceli şu söyleşi burada sürüp giderken duvarların ötesinde kanlı, çirkin neler dönüp duruyor kim bilir. Yazılı bir kağıt parçası için anüslerini, vajinalarını karıştırıyorlar gençlerin, falakaya yatırıyorlar, sıra dayaklarından geçiriyorlar belki. Yeni işkence türleri çıkmış, askıya asıp elektrik veriyorlarmış cinsel organlarına. Lağım çukurlarına gömüyor, köpeklere parçalatıyorlarmış. İnsanlar insanlıklarını nasıl bu denli yatsıyabiliyorlar? İnsanın tek yitmeyen yeteneği işkence becerisi. Kaç bin yıldır gelişerek sürüp geliyor bu, daha da gidecek. Bu pislik yuvalarından biri de benim ülkemse elimden ne gelir? İnsanlığını koruyabilmek istiyorsan kavgaya karışmayacaksın. Gerisi boş söz. Bu dediklerin pek mi dolu? Şu bunalımlı günlerden kurtulup da köşeme çekilince Levent'i asarlarsa, ben nasıl o zaman bir başıma peki çekilmez biçimde ağır bu yaşam dedikleri tümünü kahretsin? Başındaki dağınık bulutları aralayıp kendini bulma çabasıyla çevresine bakındım. Ülkeye ya da çöküntüye kaptırmadan çıkıp kurtulmak olası mıydı böyle bir yerden? Nasıl olacaktı bu? İki resmi giysili adamla iki kadının bir masa çevresinde birbirlerini karşılıklı gözetlerlerken badanalı duvarlara, tavana, beton tabana yapışıp kalan mırıl mırıl sesler, sözler üretip yaymaları boş, anlamsız ama önlenemez, apaçıklığı içinde varlığından kuşku duyulacak bir cansız olgu gibi görünüyordu. Yaşamda yeri yok bu olgunun. Yaşam çığlıkları duyulan duvarların ardındaki kan denizinde akıp gidiyor. Oraya giremem. Burada da yerim yok. Kalkıp uzaklaşmaya bile gücüm yetmiyor işte. İki yanı geçip karşılıklı sınava giren bu kişiler tanık diye çağırdılar beni. Yan tutmadığımı nereden biliyor bunlar? Yalnız kendimden yana olduğumu da biliyorlar mı? Zekiye'nin yargısı doğru. Biz korkağız. Toraman binbaşı, cılız psikolog, kadınlar, şu yankılama gücünü bile yitirmiş odada, yüreklilerin yazgısını çizecek, bizleri de oturtacaklar yanı başlarına. Biz korkakların payına düşen sadece tanıklık. Kuytuya çekilmiş bize kimler tanıklık edecek? Biz yalnızlığımız içinde eriyip gideceğiz. En doğrusu da bu. Tanığa ne gerek var? Dünyaya gelişimiz farenin kapana takılması gibi. Güzellikler bu kapanın yemi. Doyamadan çekip gideceksin. Başkaları düşecek kapana. Duvarın o yanında ya da bu yanında olmuşsun. Değişen uzun boylu bir şey yok aslında. Acılar var sadece. Daha az acılı yanı seçmekle de olmuyor işte. Ödeyeceksin. Bu aptalca kısır döngüyü görmeden yiğitliğe kalkışıp gülünç olmak gene de en kötüsü. Başkalarının sorgulamasına niye izin verecekmişim? Aldatmak benim işim değil. Atılıp birilerini kurtaracaksın. Kim kimi kurtarabilmiş? Kendimize yettik de. Bağımsızlık diyor binbaşı. Gençlerin bağımsız olmalarını istiyormuş onlar. Sizi kim kurtaracak bağımlılıktan? Dinlemekten dıkmış olmalı kadın, baş kaldırmış bağırıyor. Benim oğlum bağımsızlık tutkulusudur binbaşım. Kolejde, üniversitede, çalıştığı bütün çevresinde bağımsızlık düşünceleriyle, davranışlarıyla tanınır, sevilir. Öyle değil diyor binbaşım.